Ay büyürken uyuyamam. Necati Cumalı.
Ayrım 24.
Bir hayvanın ayakları üstünde yer değiştirdiğini, sonra tıksırdığını duydu. Pancurları kapalı damın ahır olduğunu anladı. Damın avlusundaydı. Arabanın damda tıksıran beygirin sahibi yakınlarda bir evde oturuyor olmalıydı. Beygirin çıkardığı sesler kesildi. Gökte büyük kara bulutlar, yıldızları örterek güneye doğru akıp gidiyorlar. Hafif hafif esen rüzgarın yakınlarında bir yerde bir gazete parçasını oradan oraya sürüklediği duyuluyordu. Hayvanların yemlerini vermiştir. Arabası gün doğmadan ahıra uğramaz. Düşünmeye başlıyordu. Yıldızlar solmaya başlarken çıkar giderim buradan. Düşündükçe oturduğu tahtanın sertliğini, oturuşunun rahatsızlığını unutuyordu. Artık daha çabuk geçiyordu dakikalar. Çevresindeki sessizliğe alışmış kendini dinliyordu şimdi. Korkmuyordu. Korkmadığını şaşırarak anladı. Yalnızdı, kimsesizdi ama kimseyi aramıyor, kimseyi beklemiyordu. Bütün istediği, bu hafif üşümeye başladığı hayvan tersi, ot kokan yerde kimse görmeden sabaha kadar tek başına kalabilmekti. Selman mı? Kimdi o? Gerçekten bir iki saat öncesine kadar onun kollarında mıydı? İnanılmaz geliyordu bu akşam bütün olup bitenler şimdi ona. Aylardır yerleri süpürürken, bulaşık yıkarken, evinin penceresinden sokağa bakarken, ah Selman diye iç çeken sahiden kendisi miydi? Ne aptallı. Şimdi zorlasalar o isim öyle ah ile çıkmazdı dudaklarından. Selman'ın anısı sadece bulantı veriyordu ona. Budalaymışım diye fısıldadı. Kendi sesini duyunca boş bulunduğunu anladı. Mantosunun eteklerini tartarak toparlandı. Öfkeleniyordu. Neydi o etlerindeki dünkü koşuşma? Neydi o Selman'ın her sözünü olur deyişi? Nereye gittiklerini sorup anlamadan Selman'ın önünde sürüklenip gidişi? Şimdi çok iyi anlıyordu. Akşamüstü onu köye götürmek istememişti Selman. Köyde olur da bir aksilik çıkar buluşamazlar diye hesaplamış, otomobil arar görünerek şoförlerle anlaşmaya yanaşmamış, kasabada birlikte kalabilecekleri bir ev ayarlamaya çalışmıştı. Dilekçeci gibi bir adamın evine götürülür müydü bir kadın? Lambayı kavrayıp fırlatacağını, evi yakacağını söylemese, belki de lambayı başına fırlatacağı bir söz çıkacaktı Selman'ın ağzından. Mutlaka çıkacaktı. Bakışları, razı mısın, adamları içeri alayım mı, gönülleri olursa bu iş kapanır diyordu açık açık. Dışarıdakiler açamam derken, açamam çünkü evi yakar diyordu sesindeki çaresizlikle. Allah'ım, nasıl da körmüşüm. Yine kendi sesini duyarak irkildi. Mantosunun eteklerini çekiştirdi, yakalarını kavuşturdu. Şimdi görmek isterdi Selman'ı, kollarına atılmak için değil, o içinden kabaran bulantıyla yüzüne tükürmek için. Kaltaklı atının üstünde çalım satışı bile artık iğrençti, gülünçtü gözünde. Zavallı Zekeriya Usta. Kocasını anımsayınca derin bir iç çekti. Doğru, gösterişsiz bir adamdı kocası. Ama neden güven, iç rahatlığı veriyordu kocasını düşünmek insanı? Dilekçecinin evinde yanında kaldığı adam, Selman değil de Zekeriya Usta olsaydı, nikahlı olmasalar bile çok iyi biliyordu ki kimse kapılarını zorlamaya, kendisini kollarından istemeye cesaret edemezdi. Şimdi kendisinin anladığı gibi başkalarının belki de ilk görüşte anlayıp çekinecekleri bir dürüstlüğü vardı kocasının. Suçluydu, af beklemiyordu. Ama dilekçeci dediği gibi duyuracak olursa yalan söyleyemeyecekti kocasına. İster öldürsün, ister dövsün, ister boşasın yalan söyleyemeyecekti. Ahırdaki beygir arada bir kımıldıyor, tıksırıyordu. Sokaktan avluya her biri art bacaklarını kaldırıp sırayla ahırın damına siyerek üç köpek girdi. Köpekler onun kokusunu alınca avlunun girişinde durdular. Ayağa kalktı, eğildi, yerden taş alır gibi yaptı. Köpekler kuyruklarını arka bacakları arasında büzerek kaçtılar. Neden sonra sokaktan geçen bir gece bekçisi avlunun kapı boşluğu önünde durdu. Uzun bir düdük öttürdü. Uzaklardan düdüğünün karşılığını aldıktan sonra yürüdü. Ne kadar zamandır arabanın içinde oturduğunu kestiremiyordu. Ellerinin ayaklarının gittikçe daha çok üşümesinden anlıyordu saatlerin geçtiğini. Çok üşüdükçe ayağa kalkıyor, bacaklarını sallıyor, elleriyle kollarını sırtına ovuşturarak ısınmaya çalışıyordu. İlk horoz öttü. Ona başka kümeslerden başka horozlar karşılık verdi. Horoz sesleri kesildi. Yıldızlar birer ikişer silinmeye başladılar. Büyük kara bulutların araları aydınlanıyor, sabah yaklaşıyordu. Hafifleyen karanlıkta avlunun damın duvarlarını seçebiliyordu. Sokaktan geçen ilk adamın ayak seslerini duyunca bulunduğu yerde daha fazla kalmaktan çekindi. Adamın uzaklaşmasını bekledikten sonra avludan çıktı. Yukarıda caddeden geçen bir yük arabasının atlarının zillerini, tekerleklerinin caddenin taşlarında çıkardığı gürültüyü işitti. Tepelerdeki evlerin kiminde yanan gaz lambalarının ışıkları vuruyordu pencerelere. Caddeye doğru az ilerledikten sonra eski Rum Lisesi'nin yıkıntıları arasına daldı. yarıya kadar yıkık duvarlar arasında bir köşeye sığındı. 4. Düştükleri yere ıslak bir görünüş veren gölgeler, gün ışıklarıyla kuruyormuş gibi kısalır küçülürken, saklandığı köşede üstünün başının tozunu toprağını arıttı. Saçlarını tarayıp topladı, başörtüsünü bağladı. Yıkıntılar arasından çıktı. Geceyi geçirdiği kapısız avlunun önünden geçerken, arabanın yerinde olmadığını gördü, sağ saptı. Boş tütün fidanlıkları, bahçe duvarları arasındaki toprak bir yoldan, iki yanında büyüklü küçüklü evler sıralı, Arnavut kaldırımı döşeli geniş bir sokağa çıktı. Yeniden sağ saptı. Kapılardan okula giden çocuklar, işlerine giden erkekler çıkıyordu. Onların arasında caddeye doğru yürüdü. Sokağı yarılayınca küçük bir çeşmenin önünde durdu. Başörtüsünü çıkarıp ellerini yüzünü yıkadı, mendiliyle kurulandı. Başörtüsünü yeniden bağlayıp yoluna devam etti. Caddeden kasabanın yukarı mahallelerine çıkan ilk sokağa girdi. Belirli gidecek bir yer arıyormuş gibi ara sokakların birinden öbürüne geçerek yarım saat kadar dolaştı. Sonunda park kahvesine geldi. Bir akşam önce oturduğu yerin yakınında güneşli bir masaya oturdu. Garsondan çay istedi. Üşüyen ellerinin kemiklerinin güneşte ısındığını duyarak çayını yudumlamaya başladı. Bekliyordu yine. Bu bekleyişin sonunda henüz nereye gideceğini bilmeden ama hiç de kalabalıkta tuttuğu eli yitirmiş bir çocuğa benzemiyordu şimdi. Caddeden geçen, alanda dolaşan, öbür masalarda oturan erkeklerin bakışları üstündeydi. Sabahın erken saatinde tek başına kahvede oturan bir kadının durumunu uygunsuz karşıladıklarını seziyordu bu bakışların. Oralı olmuyor, kimseyle göz göze gelmemeye çalışarak acelesiz yudumluyordu çayını. Bir akşam önce onu sandalyesinde büzülmüş otururken gören garson, öbür masalara çay kahve götürüp boş bardaklar fincanlarla ocağa dönerken, yanından geçtikçe göz ucuyla ona bakmadan edemiyor, ondaki bu değişikliğin nedenlerini anlamaya çalışıyordu. Sonra garsonun gittiği masalarda oturanların kendisiyle ilgili sorularına karşılık verdiğini seziyordu. Dün akşam Selman'la geldiler. Bu sabah yalnız gelip oturdu. Masalardaki başlar yeniden çevriliyordu üstüne. Haklıydı meraklananlar. Geceyi geçirdiği hovardasının erkenden sepetlediği bir orospudan başkası oturamazdı erkeklerle dolu bir kasaba kahvesinde tek başına bu saatte. Ama o orospu gibi duymuyordu kendini. Sadece aldatılmış, tek başına bırakılmıştı. Babası, eniştesi, kocası, dün gece olanlardan sonra kapatacaklardı ona evlerinin kapılarını. Tek başına çıkacaktı bu kahveden. Tek başına yaşamanın yollarını arayacak, bütün bu üstüne dikilen, bundan sonra nereye gitse üstüne dikileceğini bildiği bu aç, bu saldırgan bakışlardan tek başına korumaya çalışacaktı etini, gençliğini, güzelliğini. Selman'ı göreceğini biliyordu. Geceki kızgın kadının sesini duyuyordu. Kadınlar boş yere orospu olmaz, evet olmaz. Cakasına kapılıp Selman gibilere güvenerek ortada kalır bir kadın. Hesaplaşacaktı onunla. Sonra Zekeriya ustayı bekleyecekti. Karşılaşınca ne diyeceğini, ne konuşacağını bilmese bile Zekeriya ustayı beklemesi gerektiğini duyuyor, pişmanlığından doğan yakıcı bir özlem olduğunu henüz ayıramıyordu bu duygunun. Selman göründü. Gece onun arkasından kapıdakileri kısa bir süre daha oyalamış, sonra o da atlayıp kaçmıştı pencereden. Uzun uzun kasaba sokaklarında onu aramış, bulamayınca geceyi bir sabahçı kahvesinde oturduğu iskemle üstünde uyuklayarak geçirmişti. Meydandan doğru yorgun yüzü ezilmişliğiyle yaklaştı. ''Burada mısın? Nerede olacaktım?'' ''Bütün gece sabaha kadar seni aradım. Neredeydin?'' Parkın ağaçlarına duyduğu kayıtsızlıkla bakıyordu Selman'a. ''Ölmedim işte. Çok şükür sapa sağlamım. Hadi oyalanma. Hemen gidelim.'' Kımıldamadı. ''Nereye?'' ''Kaçmamız lazım. Seninle mi?'' Selman yanındaki sandalyeye oturdu. Bırak şimdi dargınlığı sitemi. Öfkesinden mantosunun eteklerini çekti, dizlerini örterek birbiri üstüne kavuşturdu. Bırakayım mı? Neyi bırakayım? Ne dargınlığı, ne sitemi? Dün gece yalanmış bir kemik parçası gibi adamların önüne atacaktın beni. Attın mı? Razı olsam atacaktın. Kalk, çocukluk etme. Ne olacak kalkarsam? Kaçalım. Sonra, bugün atlatalım sonra saldah girim düşünürüz. Ben düşündüm düşüneceğimi. Selman sesini alçaltarak ona doğru eğildi. Hiçbir şey düşünmemişsin. Öfkelenmeyi bırak da kalk. Dilekçeciyle ortağı telefon etmişler. Durakta kocanı bekliyorlar. Kocan savcılığa dilekçe verirse ikimizi de hapse atarlar. Suçüstü öğleye kadar biter mahkememiz. Bitsin. Benim hapisten korkum yok. Hapisten korkan sensin. Ne olacak? Burada mı kalacaksın? Burada. Ne diye? Kocamı bekleyeceğim. Delirdin mi? Ne oldu sana? Selman'ı elinin tersiyle iterek kendinden uzaklaştırdı. Soluma öl üstüme. Ne oluyorsun? Ne oluyorsam oluyorum. Yaklaşma bana. Çek git. Gözüm görmesin seni. Selman öbür masalardan kendilerine baktıklarını gördü. Bana bak. Kafamı kızdırma benim. Kadın dikleşti sandalyesinin üstünde. Ne olurmuş kızarsan? Senden korkar mıyım sandın? Sen erkeksen git kozunu dilekçeciyle paylaş. Selman çabuk yendi öfkesini. Anlaşıldı senin neyin? Neymiş o anlaşılan? Ben anlaşıldı dedim işte o kadar. Kenetlenmiş dişleri arasından heceledi. Rezil. Çakmaklanan gözlerinden bütün dünya ile kavgaya hazır olduğu belliydi. Selman yerinden kalktı. Sen bilirsin. Güle güle. Cehenneme kadar yolun var. Uzaklaşan Selman'ın arkasından bile bakmak gelmedi içinden. 5. Sabah saat 6:30'a geliyordu. Zekeriya Usta çalan telefonu açtı. Kasabadan aranıyordu. Dilekçeciydi karşısındaki. Adam dün gece evinde karısının Selman'la aynı yatakta kaldığını haber veriyordu. Bıçaklanmış, bütün kanı damarlarından boşanıyor gibiydi. Sırtını duvara vererek ayakta durabildi. Nasıl? Dün gece Selman'la karın... İlk söyleyişinde de anlamıştı dediklerini. Adamı daha uzun konuşturmadı. Anladım, gelirim. Düğmeye basarak hattı kesti. Kasılıp kalan parmakları arasından alıcıyı adeta güçlükle düğmelerin üstüne bıraktı. Sararmıştı. Kötü bir haber mi dedi yamağı. Yok bir şey dedi toparlanarak. Beyaz önlüğünü, başlığını çıkardı. Ceketini, kasketini giydi. Yamağına öğleye kadar döneceğini söyleyerek dükkandan ayrıldı. Küçük yaştan ekmeğini kazandığı yerlerde ustaların kendisinden büyük çırakların itip kalkmaları, haklı haksız azarlamalarıyla büyümüştü. Kendisi gibi yetişenlerin çoğu gibi öfkelerini yenmesini, en güç durumlarda susmasını, acele etmeden karar vermesini bilirdi. Bir taksi tutacak olsa yarım saat sonra kasabadaydı. Zaman kazanıp toparlanabilmek için otobüsle gitmeyi doğru gördü. Garaja gidip saat 7 otobüsüne yetişti. Kısa aralarla durup kalkarak ilerliyordu otobüs. Hiç aklında yokken işini gücünü bırakmış kasabaya gidiyordu. Gidiyordu ama niçin? Ne yapacaktı kasabada? Öç almak gelmiyordu içinden. Öldürmek, Selman'la dövüşüp karısını dövmek yoktu aklında. Otobüs İzmir'den çıkarken sadece karısına karşı onulmaz kırgınlık, küskünlük duygularıyla çoraklaşmıştı yüreği. Boşanacaktı o kadar. Gönderecekti karısını babasının evine. Sığırtmacın, oduncunun birisiyle evlensin, ahır küresin, ömür boyunca ona yaşattığı hayatın değerini anlasın, yansın. Gerçekten boşanacak, kopacak mıydı karısından? O kurumuş, çöle dönmüş yüreğinden sıcak, kavurucu bir rüzgar kopuyor, yakarak dolanıyordu gövdesini. Seviyordu karısını. Aşkını yitirmemek için küçük bir ümit beslemeden edemiyordu. Dur bakalım, önce ne olup bittiğini doğru dürüst bir anla. Köyün dağında, bayırında beraber büyümüşlerdi Selman'la. Kuş avlamışlar, mevsimine göre dut, armut, incir hırsızlığına çıkmışlar, uçurtma uçurtmuşlar, güreşmişlerdi. Kancıktı, mızıkçıydı, ikiyüzlünün, yalancının, içinden pazarlıklının biriydi Selman. Yalancılığı, ikiyüzlülüğü, ağzının, gözlerinin çevrelerini kuşatan birer leke gibi görünürdü yüzüne bakılınca. Daha küçük yaştan bu işlerdeydi aklı. Kendisinden az küçük erkek çocukları kuşla, boncukla, şekerle kandırır, çukurlara, boş ahıllara, samanlıklara sokar, sıkıştırırdı. Köyden ayrılacağı yıl kendisiyle bazı akranlarını, babasız küçük bir sığırtmacı, önce ben seni sonra sen beni diye aldatıp kirletişini anlatmasını anımsıyordu şimdi. Onu dinlerken kancıklığını birer leke gibi görmüştü ağzının, gözlerinin çevresinde. Nasıl olmuştu da onun gibi birine emanet etmişti karısını? İyi ama 15 yıl öncesinde kalmış, çocukluklar, cahilliklerdi bu anımsadıkları. 3 çocuk babası bir adamdı şimdi o. Değişmeyen değişmiyordu işte. Hem neye değişsindi Selman? Köyde değişen ne vardı bu 15 yıl içinde? Dün karısını otobüse bindirirken gördüğü Selman, 15 yıl önce köyde bıraktığı Selman'dı. O lekeler daha da koyulaşmış, derisinin altına işlemiş gibiydi. Her türlü kötülük beklenirdi o yüzden. Madem anası hasta, kendi elini alıp götürecektin köye karını. Karın daha ne ki, ne bilir dünyayı, 17 yaşında bir toy, bir acemi. Ya o dilekçici neyin olur senin? Kayıp bir nüfus cüzdanı işinden ilk dediğinin 3 misli paranı çekmişti. Madrabazın, yüzsüzün teki. Neden dün gece Selman'la karını evine alsın da bu sabah daha ortalık ağrırken dükkanına telefon etsin? Bir iş var bu iş içinde. Hele bir anla dinle. Aldatılan her aşık gibi zayıftı. Düşündükçe bilmeyerek karısını kendisinden koparmayacak o küçük ümidi besliyor. Farkında olmadan karısını suçunu hafifletecek, Selman'ı, dilekçeciyi hatta kendini suçlu çıkaracak nedenler aranıyordu. Kasabanın girişinde duran otobüsten bu karışık düşüncelerle indi. Dilekçeciyle ortalığı karşıladılar onu. Ne oldu dedi. Yıkılmış üzgün bir adam gibi görünüyordu. Ah Zekeriya usta sorma, şükür ki geldin. Bilirsin hep nasıl severiz seni. Eksik olma, geç şimdi bunları. Soğukkanlılığı dilekçeciyi şaşırtıyordu. Nasıl geçeyim be kardeş? Ne zaman anladım işi, dünyanın başıma yıkıldı. Sonra nasıl tepem attı, nasıl kahroldum. Dün gece bir geçirseydim ikisini elime. Ne bileyim ben o Selma'nın sana bana oynadığı oyunu. Ne bileyim karının dostu olduğunu. Sadece dinliyor, hiçbir şey sormuyordu. O sustukça tepkisini ölçemediği için sözünü nasıl toparlayacağını kestiremiyordu dilekçeci. Sen beni dinle. Boşa o karıyı Zekeriya Usta. İzmir gibi yerde daha senin başına çok çaraplar örer o. Senin gibi Müslüman, senin gibi dürüst adamın kadrini bilmeyen karıya acıma. Hem boşa hem savcılığa ver. Gidelim doğru bizim yazıhaneye. Yazalım dilekçeni. Allah aşkı, Muhammed aşkı için ikimiz de tanığız. Tıktır Selman'ı da karını da içeriye. Bulsunlar belalarını. Vur ikisinin de beline beline.
Ayrım sonu.